Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda önce ülkemizi yakından ilgilendiren Suriyeli mülteciler konusunda 3 Aralık 2015'te Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünce düzenlenen panelde ele alınan konulara ve görüşlere yer vereceğiz. Değerlendirmelerini almak üzere yardımcı doçent doktor Özden Çelebi ile bir telefon bağlantımız olacak. Programımızın diğer bölümünde de Fas ve Libya'daki son durum, bu ülkelerden düzensiz göç konumuz olacak. Kuzeybatı Afrika'da yer alan bu iki Maghrib ülkesinin siyasi ve toplumsal yapılarına değineceğiz. İlerleyen dakikalarda Fas ve Libya'da, Kuzeybatı Afrika'da kadınların durumu konusunda değerlendirmelerini almak üzere Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Mutay Özdemir'den Buter'e bağlanacağız. Stüdyoda Afrika araştırmacısı Dr. Volkan İpek'le birlikteyiz. Sayın İpek'le Fas ve Libya'da son gelişmeleri, siyasi ve toplumsal yapıyı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Volkan Bey, bu programda Fas ve Libya'dan Avrupa'ya göçleri de ele alacağız. İsterseniz önce bizi çok yakından ilgilendiren Suriyeli mülteciler konusunda Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünce düzenlenen panelin değerlendirmelerini alarak başlayalım. Yardımcı doçent doktor Özden Çelebi telefon hattımızda. Merhaba Sayın Çelebi.
Merhaba Sema Hanım, merhaba Volkan Bey, iyi yayınlar diliyorum tüm dinleyicilerimize de.
Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. Panelin amacı, katılımcılar ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri sizden alalım.
Tabii memnuniyetle. Sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 3 Aralık Perşembe günü Toplumsal Gelişmeler Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü işbirliğiyle Suriyeli mültecilerin yolculuklarını analiz ettiğimiz bir panel düzenledik. Panele hem Hacettepe Üniversitesi'nden hem Gazi Üniversitesi'nden hem de Bulgaristan ve Makedonya'dan gelen konuşmacılar katıldılar. Bölge içinden, yani Türkiye üzerinden gelip geçen ve Bulgaristan ve Makedonya üzerinden Avrupa Birliği sınırlarının içerisine doğru yolculuk yapan, bilhassa Almanya'ya hedeflerini yöneltmiş olan kişilerle ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Panelin başında ben Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası konusunda bir genel değerlendirme yaptım. Arkasından Sayın Sergey Manastırlı Rusya'nın bölgeye yönelik politikasından söz etti. Bunun sonucunda ortaya çıkan da şu oldu: sadece Rusya üzerinden konuşmadık tabii. Ülkede savaş devam ettikçe ve uluslararası operasyonlar arttıkça sayıları 4 milyonu geçmiş olan Suriyeli mültecilere ülke içerisinde yerinden edilmiş milyonlarca mültecinin daha eklenebileceğini ve bu riskin büyük olduğunu değerlendirdik. Gazi Üniversitesi'nden konuşmacı doçent doktor Sayın Nail Alkan da Avrupa'nın, bilhassa Almanya'nın Suriyeli mültecilere yönelik politikasını incelerken, bununla ilgili konuşurken, Avrupa'da yükselmekte olan yabancı karşıtlığının, aşırı sağ akımların, Pegida gibi örgütlenmelerin yeniden nasıl canlandığını ve bunun kamuoyu üzerinde büyük bir olumsuz etki bıraktığını altını çizdi. Bulgaristan ve Makedonya'dan katılan konuklarımız Sayın Fahriye Murat, İsmail Köse Ömer ve Mülteza Sulu Hoca yerinden değerlendirmeler yapınca özet olarak şunu söyleyebilirim. Birçok noktayı konuştuk ama öyle anlaşılıyor ki Makedonya ve Bulgaristan sınırın bir yerinden girip başka belirli bir noktasından çıkışa izin verdiği için polisin müdahalesi veya güvenlik güçlerinin müdahalesi çok aşırı noktalara varabiliyor. Bir ikincisi devlet ulaşımı eliyle düzenlemek istiyor. Bazıları trene ve uçağa binerek gitmek mümkün olmadığı için devletin tahsis ettiği taşıma araçlarıyla bir sınır kapısından öbürüne taşınıyor. Fakat bu arada bisiklet kiralayıp aynı yolu geçmeye çalışırken veya yaya olarak geçmeye çalışırken tren yollarının üzerinde ölen birçok Suriyeli mültecinin olduğunu onlardan öğrendik. Bu da işin başka bir trajik kısmı. Bir evet. Başka önemli noktada dikkatimizi çeken, burada kalmak isteyen, yani Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde kalmak isteyen Suriyeli mültecilerin sayısının son derece az olduğunu, büyük bir kısmının aslında hedeflerini Almanya gibi ülkelere yönelttiğini onlar da tespit ettiler. Zaten bilinen bir noktaydı bu. Dolayısıyla Almanya'nın sorunu gibi görünen bir sorunla karşı karşıya kaldığımız manzarası ortaya çıktı.
Teşekkür
Almanya'da
ederim.
Belki bu yüzden giderek
Sayın Çelebi, son olarak bir son değerlendirmenizi alayım.
Son değerlendirme, mültecilerin sayısı arttıkça geçişlerdeki sayı da artacak. Bulgaristan'ın Türkiye ile sınırına çektiği tel örgü genişletiliyor. Bu bir o kadar daha tel örgü çekmek için izin çıkmış ve girişimler başlamış durumda. Mülteciler bu üç deniz havzasındaki Karadeniz, Ege, Akdeniz havzasındaki zorlu yolculuklarında daha çok can kaybına uğrayacaklarmış gibi görüyoruz ve bu bizi son derece üzüyor.
Teşekkür ederim Sayın Çelebi.
Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Volkan Bey, göç ve göçmen olmak günümüzde önemli bir sorun. Aslında ülkemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Ancak Libya ve Fas'tan da son yıllarda düzensiz göçün yoğun olarak yaşandığını görüyoruz. Medyada sık sık bu haberlere rastlıyoruz. Siz bölgede yaşadınız, yerinde araştırmalar yaptınız. Libya ve Fas'ı konuşmaya yaşanan göçün nedenleriyle başlayalım.
Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söylemekte yarar var. Yani göç dediğimiz konu çok eski bir konu. Bu yeni bir olay değil. Fakat özellikle Kuzey Afrika'daki son gelişmeler, olumsuz son gelişmeler üzerine Fas ve Libya'dan olan göçler biraz önem kazandı ve gündeme çıkmaya başladı. Libya ve Fas'a baktığımız zaman özellikle Fas, biliyorsunuz Fransız protektorasıydı zaman geçmişte. Libya da aynı şekilde, İtalyan öyle. Öncelikle bu göçün ilk sebebi biraz tarihsel, biraz postkolonyal.
Onu açıklayalım isterseniz.
Tabii ki protektora dediğimiz bu Fransa sömürge gibi değil. Yani Fransa'nın uyguladığı asimilasyon ve asosyasyon metotlarından biri protektora. Asosyasyon olarak biz bunu görüyoruz. Yani örneğin Fransa'nın Cezayir'de yaptığı yönetim biçimi gibi değil. Yani doğrudan yönetim değil, dolaylı yönetim. Protektora biz böyle diyoruz. Fransa Fas Sultanı aracılığıyla Fas'ı yönetti 1912-1956 yılında. Ve tabii ki bunun postkolonyal yansımaları oldu. Şu anda baktığınız zaman özellikle Faslı kimliğinde bir Fransızlık da biz görebiliyoruz. O nedenle Fas'tan aslında Fransa'ya yapılan, daha doğrusu Avrupa'ya yapılan fakat Fransa yoğunluk, Fransa ağırlığındaki göçün sebebinde biraz bu Fransızlık var. Yani Faslılar, Fas vatandaşlarının birçoğu kendilerini Fransız gibi
tanımlıyorlar.
Evet, ben bunu yani orada yaptığım görüşmelerde, orada gördüğüm kuruluşlarda insanlarla ya da gerek
yüz yüze görüşmelerde
ben bunu gördüm. Zaten onlar da bunu söylüyorlar. Biraz Fransa'ya göçün ardında bu var. Yani biz Fransa vatandaşıyız, biz Fransızız.
Fransızca da biliyor halkın.
Tabii ki, tabii ki öyle. O yüzden bir Fransa'ya göç var. Aynı zamanda baktığınız zaman Libya ve Fas, Libya'nın Avrupa'ya olan uzaklığı 450 kilometre.
En yakın kısım değil mi,
evet,
İtalya'ya?
Evet. Fas'ın da 16 kilometre. Cebel Tarık Boğazı'ndan geçiliyor biliyorsunuz.
Evet.
Bir de şu var. Asıl daha ilginç olanı şu. Şimdi biz hep göç konusunu Afrika'dan Avrupa'ya gibi algılıyoruz. Fas temelinde de öyle. Yani Fas'tan Fransa'ya ya da Belçika'ya gibi Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Bir de asıl Sahara altından Fas'a yapılan göçler var. Yani Sahara altı Afrikalıların bir de Fas'a
göçleri var. Göç kabul eden bir ülke aynı zamanda.
Evet, yani Fas'ın aslında Sahara altı Afrika'da çok yüksek bir konumu var. Yani Sahara altı Afrika ülkeleri Fas'ı sadece Avrupa'ya geçiş noktası olarak değil,
yaşanacak
aynı zamanda yaşanacak bir ülke olarak görüyorlar. Ve bu bağlamda da Fas'ın böyle göç konusunda özelliğinden bahsedebiliriz.
Göç veriyor ve göç alıyor. Evet. Aslında son olaylarda Libya ve Fas'tan Avrupa'ya, özellikle Fransa'ya göçü de arttırmış durumda. Evet, Fas'taki siyasi olaylarla devam edelim. Şubat 2011'de Arap Baharı protestolarından etkilenen binlerce Farslı birçok şehirde sokaklara döküldü. Protesto gösterileri yaptılar. Talepleri daha çok demokrasiydi ve kamuda yolsuzluğun sona ermesiydi. Güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesi diğer Orta Doğu ülkelerindeki gibi çok şiddetli olmadı Fas'ta. Ve ardından Kral 6. Muhammed yeni bir anayasa ve erken seçim vaadinde bulundu ve reform paketi açıkladı. Ve anayasa değişikliğine gidildi, düzenlemesine gidildi. Yeni anayasa yapıldı, böyle söylemek gerekiyor. Meclise ve başbakana yetkiler arttırıldı ama son söz yine Kral 6. Muhammed'de olacaktı. Referandumda 2011'de anayasanın kabul edildiğini görüyoruz. Kasım 2012'de düzenlenen erken seçimde de Adalet ve Kalkınma Partisi en fazla koltuk sayısını alarak iktidara geldi. Fas'ın bugünkü siyasi durumuna değinirseniz, tablo böyle, 2011'den sonra gelişen olaylar böyle. Fas'ta stabildir, siyasi yaşam daha iyidir, oturmuştur, talepler, halkın talepleri karşılanıyordur denebilir mi?
Şöyle diyelim, şimdi Arap Baharı'ndan sonra, özellikle Arap Baharı'nın etkilediği ülkelere baktığımız zaman, Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelere baktığımız zaman aslında en iyi konumda olan ülke şu an Tunus. Fas'ı biz Arap Baharı'ndan Libya, Mısır ve Tunus kadar etkilenen ülkeler arasına koymuyoruz. En azından ben koymuyorum. Neden? Şundan dolayı, bir kere Fas'ta Fas'ın rejimi, monarşik rejim olduğu evet. için halkın zaten krala bir sevgisi var. Yani diğer ülkelerden farklı olarak halkın krala bir bağlılığı, bir sevgisi var. Bundan bahsedebiliriz. Aslında o nedenle kral da bunu bildiği için, Kral 6. Muhammed de bunu bildiği için yapılan protestolar sırasında halka çok da fazla şiddet göstermedi. Özellikle polis temelinde bahsedersek. Onun dışında şöyle bir şey var. Bugünkü Fas'ın siyasi durumu evet gayet istikrarlı bir ülke diyebiliriz. Neden onu da söyleyelim. Bunun hızlı bir tepki verdi çünkü Kral 6. Muhammed.
Bu çok olaylar, hızlı bir tepki verdi.
Evet, hemen bu anayasa reformu içine baktığımız zaman işte mesela yıllardır süregelen Fas'ın en büyük sorunlarından biri olan örneğin Amazik, yani Berber kavimlerinin kullandığı dil, Tamazik dilinin ikinci resmi dil olması, kralın kabul etmesi, bunu ikinci dil olarak kabul etmesi çok büyük bir önem taşıyordu. Aynı zamanda yine baktığımız zaman, gerçi bu konuya birazdan da değineceğiz, kadın konusunda çok fazla reformlar yapıldı. Sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda da Fas'ta artık kadının rolü değişti. Nasıl ki örneğin kadınların boşanma hakkı ortaya çıktı Fas'ta. Anayasadan önce böyle bir kural,
böyle bir hak yoktu.
Yoktu, evet. Başka şeyler de var, onları da hemen ekleyelim. Özellikle siyasi temelde birçok meclis, yani meclis kendine birçok yetki
almış durumda.
Kralın tabii ki kutsallığı devam ediyor. Fakat aynı zamanda artık Fas'ta siyasi konular siyasi organların eline bırakılmış durumda.
Bu çok önemli bir yenilik tabii
evet.
ki. Ve şu ana kadar da sıkıntısız, aksama olmaksızın devam ettiğini söyleyebiliriz o halde. Geçtiğimiz günlerde Fas Batı Sahra'nın yeşil yürüyüşle İspanya işgalinden kurtuluşunun 40. yılını etkinliklerle kutladı. Kısaca Fas için Batı Sahra sorunu nedir, ona da değinelim.
Tabii ki Batı Sahra sorunu 1884-85 Berlin Konferansı'nda Avrupa'nın Afrika topraklarını paylaşmasında öne çıkan bir konuydu. Öne çıkan topraklardan biriydi. Evet. İspanya buraya 1884 yılında toprakları kullanma hakkını aldı. Ve bu toprakları kullanma hakkını 1934 yılında, yani Fas'ta kurduğu İspanyol protektorasına devretti. Buraya devrettikten sonra ve 1956 yılında Fas bağımsızlığını kazandıktan sonra Fransa'dan, İspanya Fas'a bağımsızlığını belli noktalardan çekilmeyerek verdi aslında. Bunların bir tanesi de Batı Sahra'ydı. Keuta, Mehiya gibi şehirlerin dışında aynı zamanda Batı Sahra'da da böyle bir yol izledi. Daha sonra 1956-1970 yılları arasında Batı Sahra toplumu, Batı Sahra nüfusu biraz buna karşı çıktı. Biraz ayaklanmalara başladı. Daha sonra 1975 yılında Polisario örgütü kuruldu. Mustafa Seyit tarafından. Ve baktığımız zaman hemen 1975 yılından sonra da İspanya burada bir referandum kararı aldı. Yani Batı Sahra topraklarının referandum kararına gitti. Bu olaylar devam etti. 1979 yılında bu Madrid Anlaşması'yla, İspanya'nın yaptığı Madrid Anlaşması'yla 3'te 2'si Batı Sahara topraklarının Fas'a verildi. 3'te 1'i Moritanya'ya kaldı. Fakat daha sonra Fas, Moritanya'ya verilen topraklara girdi. Ve oraya bir duvar oluşturmaya başladı Cezayir'le ayırmak için. Ve bu bağlamda Batı Sahara aslında Fas'ın bir iç meselesi haline aldı.
Haline aldı, evet. Libya'ya geçeceğiz Sayın İpek. Aslında Libya 17 Şubat 2011'den bu yana siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasında çatışmaların yaşandığı bir ülke. Ve son bir yıldır da biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus'ta Milli Kongre, Milli Genel Kongre olmak üzere birbirine rakip iki meclis bulunuyor Libya'da. Ve Birleşmiş Milletler bir diyalog süreci başlattı. 11 Temmuz Fas Süreyya'da imzalanan bir siyasi Libya siyasi anlaşması var. Anlaşmaya tarafların yaklaşımı farklı oldu. Tobruk temsilci göndermişti ama ancak Trablus'tan temsilci gitmemişti Fas'a. Anlaşma sonrasında da Trablus bloğu içerisindeki bazı kesimler anlaşmaya yakın durdular. Adalet ve Kalkınma Partisi anlaşmaya uygun bulduğunu söyledi. Yine blok içerisinde önemli bir yer tutan Libya Şafağı içerisindeki en büyük destekçi Misrata kentinin belediye meclisi de anlaşmayı onayladıklarını söylemişlerdi. Ve Tobruk bu anlaşmadan aslında bir başarıyla çıktı denebilir. Yine süreç devam etti. Trablus'un tadilat istekleri olmuştu. Tekrar görüşmeler devam ederken yeniden bir sonuç ortaya çıktı. Ancak oraya sonra gelelim. Libya'daki iki meclisli yapı ve bu iki meclisli yapı arasındaki iktidar güç ilişkilerini değerlendirerek gidelim isterseniz.
Tabii ki. Şimdi Libya'da yaşanan olayları şöyle değerlendirmekte fayda var. Öncelikle şu var. Sadece Libya'da değil, bütün Afrika'ya baktığınız zaman gerek hükümet olsun, gerek hükümet karşıtı olan gruplar olsun, birinden biri resmiyet kazandığında diğeri bunun biraz acısını çekiyor. Afrika biraz böyle bir kıta. Şu anda Libya'da Tobruk hükümeti ve Trablus hükümeti olarak baktığımızda bunların herhangi biri ön plana çıkarsa, örneğin bu işte 6 Ekim'deki konseyde bu
evet,
milli hükümetinde herhangi biri daha ön plana çıkarsa diğer taraf bana göre çok büyük acılar çekebilir. Afrika'nın genel kuralı, Afrika'nın yapısı biraz böyle. O anlamda baktığınız zaman aslında Libya'da yaşananlar şu anda gündemi oldukça fazla meşgul ediyor. Bir de işin etnik yapısına değinmekte fayda var. Bu Tuaregler ve Tebular var biliyorsunuz.
Evet.
Libya'da iki
Tobruk
etnik...
Tobruk bloğunda Tebular.
Aynen öyle.
Trablus bloğunda Tuaregler var ve çatışmalar bu yaz hızlandı.
Evet, aslında bütün bunlar, yani Tuaregler temelinde bahsettiğimiz zaman Tuareglerin Mali'deki, Kuzey Mali'deki Azawad hükümetini kurmalarında biraz Libya'daki iç olayların da etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Tuareglerin Kaddafi döneminde aldıkları silahları orada kullanmaları burada Mali'yle çok büyük bir soruna yol açtı. Ve biz biliyoruz ki bugün Libya'da aslında iki tarafta anlaşabilir. Mutlaka ben ona inanıyorum. Yani Libya'nın çok kısa zamanda tekrardan kendine geleceğine inanıyorum. Ama asıl olay bir de baktığınız zaman bu iki hükümetin çatışmasında ortaya giren DAEŞ'in etkinliğinin de biraz azaltılması
gerektiğini düşünüyorum. Evet, 6 Ekim'de Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ni ilan etti. Yine buna ilişkin karşı görüşler var. Bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi çekincelerinin bulunduğunu söyledi bu hükümete ilişkin. Tobruk karşı çıktı. Tobruk Temsilciler Meclisi bu hükümete karşı çıktı. Ulusal Birlik Hükümeti'nin, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin başarı durumu ya da yol haritası konusunda neler söyleyebiliriz? Aslında çok ayrıntılar yok. Bu diyalog sürecinde karşımıza ayrıntılar çıkmış değil. Kısaca 2-3 cümleyle bunu alalım. Telefon hattımızda bir bağlantımız olacak.
Bu hükümetin, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu hükümetin çözmesi gereken bir takım sorunlar var. Bunların bir tanesi Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası önemli bir kuruluş. Özellikle Libya'nın petrol gelirlerinin dağıtıldığı bir kuruluş. Petrol gelirlerinin...
Gelirleri üzerinde söz
sahibi. Evet, söz sahibi bir kuruluş. Aynı petrol zamanda bakanlığı. Petrol Bakanlığı var tabii ki. Şimdi bu tip konuların öncelikle bir belirlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Öte yandan şu var. Trablus, Tobruk hükümetinin Trablus hükümetine karşı olan agresifliğinin biraz daha azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Tobruk hükümeti Trablus hükümetine karşı tam bir savaş ilan etmiş durumda. Ve özellikle 11 Temmuz'daki Fas'ta imzalanan anlaşmadan sonra bile Tobruk hükümeti, Trablus hükümetinin aslında Libya'nın dengeleri açısından son derece tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Bunların giderilmesi durumunda ben bu ulusal hükümetin son derece başarılı işler çıkaracağını düşünüyorum.
Evet, programımızın başında Kuzeybatı Afrika'da kadının konumu konusunda bir telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Doktor Mutay Özdemir'den Batır telefon hattımızda. Merhaba Mutay Hanım.
Merhaba, nasılsınız?
Teşekkürler. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde Orta Doğulu kadınlar konusunda çalışmalar yapıyorsunuz. Kuzeybatı Afrika'da kadının yeri konusunda değerlendirmeleri sizden alalım.
Öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Şimdi benim Kuzey Afrika ile ilgili en önemli çalışmam aslında Cezayir üzerinden oldu. Cezayir'de yaşayan Tuarekler denilen bir grup üzerinden örneklemlerimi yapacağım. Genel anlamda bir değerlendirme ise Libya, Cezayir üzerinden olabilir. Hani ben sorularınızı isterseniz alayım, isterseniz direkt bir giriş yapayım. Nasıl istersiniz?
Kadın konusunda bize bir genel çerçeve verirseniz yararlı olacağını düşünüyorum Mutay Hanım. Kuzeybatı Afrika kadın.
Şimdi bu inceleme yaptığımız ülkelerin öncelikle tabii ki bir altyapısına bakmamız gerekiyor. Yani tarihsel sürecin tabii ki çok önemli ama özellikle ekonomik bağlamda bu ülkelerde ne yazık ki daha gelişmekte olan, işte daha iktisadi bakımdan gelişme yolunda ilerleyen ya da az gelişmiş ülkeler tabirini kullanmak da istememekle birlikte böyle bir profilden söz ediyorum. Tabii bunun da en büyük etkisini kadınlar çekiyor. Çünkü bir işsizlik sıkıntısı yaşandığında bildiğiniz gibi en çok kadınlar etkilenir. Ha, bu konuda ekonomi ve kadın başlığı altında bunu ele alabiliriz. Kültür ve kadın olarak ele alabiliriz. Kuzey Afrika ülkelerinin kültürlerinde genel olarak Afrika toplumunun özelliklerini kadına yansıttıklarını ve taşıdıklarını görüyoruz. Ama özel bir durum var. Cezayir, Tunus özellikle. Biliyorsunuz Fransız denetiminde ya da işte kolonileşme sürecini yaşayan işte kolonyal ülkeler dediğimiz ülkeler. Dolayısıyla kadınların da bu ülkelerde Fransızların etkisinde kaldıklarını düşünüyorum. Yani gelişim süreçlerinde böyle bir geçmişin, işte sömürgecilik üzerine kurulu bir geçmişin etkisi olduğunu düşünüyorum.
Evet, Cezayir'deki çalışmalarınıza kısaca değinir misiniz? Bize yeni bir pencere açabilir.
Tabii. Şimdi Cezayir'deki kadınları aslında ben etnik çerçevede değerlendirmeyi çok istememekle birlikte karşıma çıkan çalışmalar özellikle bu ülkede Tuarekler üzerine yoğunlaşmama neden oldu. Şimdi Tuarekler Cezayir'de yaşamakla birlikte Libya, Nijerya ve Mali arasında bir grup. Yaklaşık nüfusları 1 milyon. Bu örneklemden niye yola çıktığımı söyleyeyim. Şimdi orada yaşayan halklardan daha farklı olarak işte daha özgün karakter sergiliyorlar. Nedir bundan kastım? Bu toplumlar din olarak İslam dinine mensup olmakla birlikte uygulamada bizim anladığımız işte Suudi Arabistan'daki, Mısır'daki ya da Libya'daki örneklerinden daha farklı bir özellikleri var. Çok daha anaerkil bir yapıyla karşımıza çıkıyorlar. İlk aşamada benim dikkatimi çeken özelliklerden birisi kadın evlendiği zaman eşini örneğin evine iç güvey olarak getiriyor. Daha sonra eğer anlaşamazsa eşini boşama hakkına sahip. Eğer kadın dayak yerse eşi o köyden tamamen dışlanıyor, o gruptan. Ve kadının ikinci eşini seçmesi tamamen kendisine bağlı. Yani onu herhangi bir kurum, işte bu kurumdan kasıtlı tabii aile, toplum olabilir, zorlamıyor. Kadın eş tamamen bağımsız olarak kararını verebiliyor. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman bu örneğin, ben neden bu örneği verdim? Din, kültür ve etnisite temelinde. Yani küçük bir köy biriminden yola çıkarak aslında dinin toplum üzerindeki etkisi, acaba kültürel bir yapılanma mı, etnik bir yapılanma mı, bunu araştırmak istemiştim ve ben böyle bir örnekle aslında programınıza katılım sağlamak istedim.
Teşekkür ederim Mutay Hanım.
Rica ederim.
Mutay Özdemir'den Buter, Orta Doğu'da kadın konusunda aslında aynı bölgede olmakla beraber farklılıklar olduğunun altını çizdi. Sayın İpek, siz de bir süre oralarda yaşadınız. Fas'ta kaldınız, Cezayir'de kaldınız. Sizin gözlemleriniz nelerdir son olarak?
Tabii ki. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Fas kadınlarında benim gördüğüm diğer bu Batı Afrika ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerine göre Fas kadınlarının biraz daha açık olduğunu söyleyebilirim. Hangi
daha
konuda?
Dışa dönük.
Daha dışa dönük, daha açık, daha içine kapanık olmayan tarzda. İçine kapanık bir...
Çok kapalı toplumda yaşamıyorlar.
Evet, yani biraz daha dış dünyayla bağlantıları fazla diğer ülkelere göre. Örneğin Fas'ta geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı. Fas'ta biliyorsunuz meyve ve sebze çok önemli yer tutuyor Fas ekonomisinde. Ve bu meyve sebze toplayıcıları genelde kadınlardan oluşuyor. Fakat meyve sebze şirketleri kadınlara daha az ücret verdiği için Faslı kadınlar toplanıp krala karşı bunu dile getirebiliyorlar. Böyle bir haberle biz karşılaşmıştık. Ayrıca şunu da söyleyebilirim. Özellikle Cezayir'de, hocamız da demin söyledi. Cezayir kadınlarının da Fransa sömürgesinden dolayı onlarda yarattığı bir takım başka etkiler de var. Bunlar işte tekrar Fransız kadını gibi açık, hem düşünce olarak, hem vizyon olarak,
evet,
hem hayat biçimi olarak bunu da gözleyebiliyoruz.
Bir dinleyicimizden soru gelmiş. Kapatmadan yöneltmek istiyorum. Libya'da iki ayrı hükümetin olması bu ülkenin uluslararası politikadaki konumunu nasıl etkiliyordu demiş Burak Tokcan. Yine acaba görüşmeler, uzlaşı görüşmeleri neden Fas'ta yapıldı? Özel bir nedeni olabilir mi?
Şöyle cevap verelim bu soruya. Önce ikinci sorudan başlayalım. Fas'ta yapılmasının sebebi, Fas şu anda bölgedeki en güvenli ülke diyebiliriz. Gerek Tunus'ta, gerek Cezayir'de, gerek Mısır'da biliyorsunuz son derece fazla terör eylemleri var. Fas bu konuda biraz daha güvenli. Aynı zamanda Fas'ın Arap Baharı'ndan sonra verdiği tepkiler Avrupa tarafından da son derece hoşgörüyle karşılandığı için Avrupa'nın da Fas'a bakışı bu yönde biraz farklı diğer ülkelere göre. O anlamda Fas'tan bir güvenlik limanı olarak söyleyebiliriz. Şu anda başka bir yerde sorun olsa ben yine bu görüşmelerin Fas'ta yapılacağını düşünüyorum. Diğer soruya gelirsek, tabii ki bu uluslararası arenada, uluslararası alanda tabii ki bir çifte başlılık yarattığını düşünebiliriz. Örneğin IMF, IMF örgütünün Tobruk'taki Merkez Bankası'nın tanıması, Trablus'un tanımaması gibi konulardan bahsedebiliriz. Ama Libya, demin de onu söyledim, mutlaka ki bu sorunu çözecektir. Tekrar kendi hükümetini, ulusal hükümetini başarıya ulaştıracaktır. Çünkü Libya'nın diğer ülkelere göre bir avantajı var. Toprakları zengin, diğer Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine göre toprakları zengin ve nüfusu az.
Doğal kaynaklar açısından zengin.
Tabii ki. O anlamda Libya mutlaka kendini toparlayacaktır çok kısa zamanda ve tekrar uluslararası arenaya bir aktör olarak dönecektir diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ediyorum Sayın İpek.
Rica ederim.
Bir düzeltme yapalım önce. Libya ve Fas'ta kadın konusunda Doktor Mutay Öztemiz Denbuter'e bağlandık. Özdemir olarak söylemiştik. Düzeltiyorum. Bu programda Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlediği panele ilişkin bilgileri de yardımcı doçent Doktor Özden Çelebi'ye bağlanarak aldık. Libya ve Fas'taki son gelişmeleri toplumsal yapısında stüdyodaki konuğumuz Afrika araştırmacısı Doktor Volkan İpek değerlendirdi. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Cihan Aydoğan. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.
Huzur arayan topraklar.